İyi akşamlar. 29 Nisan 2024 Pazartesi saat 19. Navan Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz epeyce iddialı. Öyle olmaz, böyle olur. Bunu diyeceğimiz ve arkasını getireceğimiz pek çok haber var. Hemen başlayalım. Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret.
Ankara'da siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel görüşmesine odaklanmışken o görüşmeden önce Erdoğan Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşme sürerken Erdoğan Özel zirvesinin de tarihi belli oldu. 2 Mayıs Perşembe.
Çayımızı içtik, bayramlaştık.
İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz.
Bahçeli'nin katılmadığı 23 Nisan resepsiyonunda Erdoğan ve Özel'in çaylı sohbetinden bir gün sonrasında MHP'nin yayınladığı klip çok konuşuldu. MHP lideri bir parkta yürüyüş yapıyor. Fonda Ferdi Tayfur.
Hep köle misali zincire vurdum. Ben sana dost oldum. Sen düşman oldun.
Şarkının sözleriyle Cumhur İttifakı ortağı Erdoğan'a mesaj yorumları da yapılmıştı. Gözler bu hafta içinde yapılması planlanan Özgür Özel Erdoğan görüşmesine çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. 31 Mart seçimi sonrası da ilk buluşma. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi 40 dakika sürdü. 31 Mart yerel seçim sonuçlarını da ilk kez yüz yüze değerlendirdi iki isim. Yeni anayasada konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideriyle yapacağı görüşmede ve o görüşmenin tarihi de CHP Genel Merkezi'nden önce Bahçeli'nin konutunda bekleyen gazetecilere bildirildi. 2 Mayıs Perşembe. CHP Genel Merkezi de görüşme tarihini son dakika haberlerinden öğrendi. Buluşmanın adresine ve saatine ilişkin bilgi verilmedi.
Şimdi bununla ilgili öyle olmaz böyle olur diyeceğimiz bir şey var. Mesela seçim şimdi artık üstünden yeterince zaman geçti. Seçim analizi öyle olmaz böyle olur. Şimdi bekledim bekledim. Baktım ki havanda su dövülüyor. Bakın görüşme tarihini bile CHP ile paylaşmadan önce oradaki gazetecilerle paylaşmışlar. AK Parti'de hiçbir değişiklik yok. Pek çok insan verilen sözlerin tutulmasını bekliyor ki onların mesajlarını da paylaşacağız. Bir de yetmiyormuş gibi nereye dayandırıyorlarsa efendim bir anayasa, yeni anayasa bahsidir yürüyor. Şimdi bunların hiçbiri mümkün değildir. Şöyle anlatayım size. Yani bunu söylemeye, ifade etmeye çalıştım ama muhalefette o da kendi telinden çalıyor. Darlayacağım ama hepsini. Niye? Çünkü biz burada seçmenin haklarını savunmak için varız. O siyasi partinin, bu siyasi partinin değil. Şimdi efendim, ben mi sadece bu seçimde de değil, daha önceki yerel seçimlerde de böyleydi de. Ama sonuncudan bahsedelim. Ben mi bakanları, bütün kabineyi, efendim cumhurbaşkanını, hükümetin bütün olanaklarını ve üyelerini bir belediye seçimi için ilçelere, beldelere kadar sahaya çıkardım. Ben mi yaptım bunu? Siz mi yaptınız? Hayır. Kim yaptı? AK Parti hükümeti yaptı. Erdoğan yaptı. Şimdi böyle yaparsanız ne olur biliyor musunuz? Bu bir yerel seçimdir. Ama siz bunu yaparsanız, böyle orantısız bir güçle bu seçimde meydana çıkarsanız ve seçilmezseniz, hem de büyük farkla kaybederseniz, bu yerel seçim olmaktan çıkar ve siz çıkarmış olursunuz. Bu bir güven oylamasına dönüşür. Ve bu güven oylamasını kaybetmiş olursunuz. Kaybetmiş olursunuz. Ve şu anda böyle bir durum bu ülkede var. Hiç kimsenin hiçbir müşkülü, sorunu giderilmiyor. Hükümetin bir çözüm filan ürettiği de yok. Muhalefette hala bir anlayış arayışı, bir şey. Bu seçimin şu anki sonucu buradan bakıldığında böyledir. Yerel seçimdir, şudur budur denemez buna. Çünkü sahaya topyekün iktidar, cumhurbaşkanı dahil herkesi çıkarmıştır ve kaybetmiştir. Ve bunu yapan kendileridir. Bunu öncesinde söyledim ben seçimden önce. Böyle yapmayın. Çünkü kendinizi rakip olarak koyarsınız, kaybederseniz sadece belediyeleri değil, seçmen güvenini, güven oylamasını da kaybetmiş olursunuz dedim. Şu anda ikinci parti durumuna da düştüğüne göre Türkiye şu anda bir azınlık hükümeti tarafından üstelik kötü yönetilmektedir. Bu işin adı budur. İşte seçim analizi öyle olmaz, böyle olur. Muhalefetin de böyle yapması lazım. Bu milletin burasına geldi ya, geçinemiyor insanlar. Hiçbir şey, hiçbir çare bulunmuyor. Bu arada da müfredat değiştiriyorlar. Parti efendim sloganıyla yeni milli müfredat yapmaya kalkıyorlar. Efendim başka bir takım şeyler. Neymiş? Anayasa yapacaklarmış. 2017 anayasasında hiçbir farkı olmaz. O anayasa bile üzerinde çok tartışmalı. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz zarfları yasalara, anayasaya, her şeye aykırı olduğu halde yetkilerini aşarak, kendisi karar veremeyeceği halde, meclise kimse sormadan, anayasaya bakmadan verdiği bir kararla geçti. Ve bu memleket o zamandan beri bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kaç kat fakirleşti. Konu bundan ibarettir. Ona göre değerlendirilsin. Ona göre değerlendirilsin. Bir de zaten İstanbul seçimini kaybeden ülkeyi kaybeder diyen de ben değilim. Onu da Erdoğan söyledi. Devam ediyoruz. Ha, şimdi bir tasarruf teranesidir gidiyor. Kamuda tasarruf. Nasıl? Kamuda tasarruf yapacaklarmış sözde bir şeyler söylüyorlar. Bakın tasarruf öyle olmaz, öyle yapılmaz, böyle yapılır.
Geçmişte belki gerekliydi. Bazı harcamalar, bazı kalemler vardı. Şimdi yeniden onlara bakıyoruz.
Onlarca projeye, yandaş firmalara, milyarlarca TL'ye akıtılmaya devam edilmektedir. Bununla ilgili herhangi bir genelge yayınlıyorlar mı? Bunlarla ilgili ihale şartları, nameleri ile ilgili herhangi bir düzenleme yapıyorlar mı?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kamuda tasarruf için geçmişte gerekliydi diyerek saydığı araç kiralama, kamu binalarının kirası gibi kalemler. Muhalefet, tasarruf yapılacaksa önce yap işlet devret modeliyle yapılan döviz garantili projelerden başlayın. Şeffaflık getirin, ödemeleri Türk lirasına çevirin dedi.
Kamuda tasarruf yapılacaksa dolar ve euro üzerinden anlaşmaları yapılan yap işlet devret modeli sözleşmelerin TL'ye çevrilmesidir.
Araç kullanımından tutun kamu binalarına, sarf malzemelerinden işte törenlere, bir takım döküman çalışmalarına varıncaya kadar çok ince bir çalışma yapılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi pek çok bakanlık, kamu kurumu kiralık binalarda hizmet veriyor. Sadece geçen yıl Ocak ayında kirada oturan tüm devlet kurumlarının bütçeye maliyeti 6.3 milyar liraydı. Bu yıl Ocak ayında 15.3 milyar liraya çıktı. Artış %141. Yani devlete maliyetleri her geçen yıl daha da artıyor.
Hala yandaş 3-5 firmaya ihaleleri 21B ile verdiğiniz müddetçe kamudaki giderleri azaltamazsınız.
İktidar tasarruf kalemleri arasında taşıtları, kiralık kamu binalarını, kağıt kullanımını sayıyor ama muhalefet bütçedeki asıl kara delik döviz garantili ödemeler diyor. 1.4 milyar liraya yapımı tamamlanan Osman Gazi Köprüsü için bugüne kadar hazineden çıkan garanti ödeme tutarı 1.2 milyar dolar. Güncel kurla 39 milyar lira. 2030 yılına kadar garanti ödemesi sürecek.
2017-2023 yılları arasında 221 milyar TL para ödenmiş durumda kamu özel işbirliği projelerine.
Kamu özel işbirliğiyle yapılmış 18 şehir hastanesi var. Sağlık Bakanlığı'nın 2024 bütçesinin %12'si şehir hastanelerinin hizmet ve kiralama bedeline gidiyor. 83 milyar 697 milyon lira. Bütçeden bir kuruş çıkmayacak denilen şehir hastanelerine sadece bir günde harcanan para 230 milyon lirayı buluyor. Cevdet Yılmaz yap işlet devlet projelerinin adını dahi anmadı ama son 7 yılda şehir hastaneleri için Sağlık Bakanlığı bütçesinden harcanan miktar 187 milyar 735 milyon 587 bin lira. Bu ödemeyle 196 devlet hastanesi yapılabiliyordu. Üstelik 25 yıl değil, bir kez ödemeyle 17 yıl daha ödeme yapılacak.
Örnek Zafer Havalimanı. 2024 yılının ilk 3 ayında şirkete yapılacak garanti ödemesi güncel kurla 59 milyon lira.
Sadece 2024 bütçesinde yap işlet devret modeliyle yapılan köprüler, otoyollar, tüneller ve şehir hastanelerine 162 milyar lira ayrıldı. Döviz kuru arttıkça rakam da büyüyor.
Şimdi tasarruf öyle yapılmaz, böyle yapılır. Bir defa IMF ile en son anlaşma yaptıklarında da IMF bir şeyi sabitlemişti. Bütün bu değişkenler içinde en önemli 3-4 tanesini seçer, bir tanesini sabitlersiniz. Çünkü her şeyin oynadığı bir ortamda sorunları halletmeniz çok zor. Bir yere basacaksınız. Ama onlar bile gidip bir süre için kuru sabitlemişlerdi. Hatırlıyor musunuz? Şu anda ne yapılıyor? Maaşları insanların dar gelirlinin gelirlerini sabitlemeye, dondurmaya çalışıyorlar. E peki böyle nasıl olacak? Diyelim ki bir fabrikada bir şey üretiliyor ya da birileri bir şey satıyor. Onu üreten veya dışarıda yaşayan insan satın alamadıktan sonra o para vermeyen insanlar ucuza çalışsın diyen hükümet ya da kimse, işveren bir süre sonra kendi ürününü alacak kimseyi bulamayacak. E siz hasta diye bir ekonomiyi öldürürseniz elbette hastalığı ortadan kaldırabilirsiniz ama ekonomi ölmüş olur. Yaprak kıpırdamayacak yakında bu halde. İnsanların gelirlerinin bir miktar hayatta kalacak kadar hiç olmazsa arttırılması lazım. Sabitleyecekseniz akaryakıtı sabitleyin kardeşim. Belli bir süre gidin dövizi, kuruşunu bunu sabitleyin. Şu anda bu haliyle bu insanların maaşlarını, emeklinin, çalışanın, asgari bunu sabitleyemezsiniz. Oraya da geliyoruz. Ha tabii bir yandan da şöyle bir şey var. Ha bir de tabii müteahhitler bilmem neler biliyorsunuz. Yani. Onlara verilen paralar var ya. Şehir hastaneleri filan. Garanti paralar. Kur garantili bilmem ne. Evet. Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti Grup Başkan Vekili. Kendisini saatten hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Ha. Burası da Yunus Emre Belediyesi. Demek ki parçalar birbirine uymuş. Birbirlerini bulmuşlar. Şatafata bayılmış Bahadır Bey.
Çok sevdim ya. Dolmabahçe Sarayı. Bayıldım ya.
Milyonluk saatleriyle gündemde olan Bahadır Yenişehirlioğlu'nun şatafata bayıldığı anlar. Günlerdir Türkiye'nin konuştuğu Yunus Emre Belediyesi makam odasında dönemin AK Partili Başkanı Mehmet Çerçi'yi ziyaretinden.
Dolmabahçe Sarayı.
AK Parti Grup Başkan Vekili Yenişehirlioğlu mecliste ziyaretçileriyle çekildiği fotoğrafta kolunda yarım milyon liralık saatle gündeme gelmiş, alın terim takmaya devam edeceğim demişti. 23 Nisan resepsiyonunda saati yoktu. Ancak kamuoyuna yansıyan bir başka fotoğrafında kitap imzalarken bileğinde yine dünyaca ünlü bir markaya ait bir başka saat gündem oldu. Değerinin 2 milyon lira olduğu söyleniyor.
Keşke görmeseydiniz. Keşke bilmeseydiniz.
Yenişehirlioğlu lüks saat tartışmasında da sessiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerine katılıp para aldığı iddiaları karşısında da. Ancak birkaç ay öncesine dair bir görüntü ortaya çıktı. 31 Mart öncesi Manisa Yunus Emre Belediyesi ziyareti.
Çok sevdim ya. Dolmabahçe Sarayı.
AK Parti Grup Başkan Vekili'nin Dolmabahçe Sarayı gibi dediği yer Yunus Emre Belediyesi Başkanlık Makamı. AK Partili eski başkan Mehmet Çerçi o makam odasının mimarı. Yenişehirlioğlu'nu ağırlıyor.
Hepsi eski bunların. Eski yani yeni bir şey yok. Biz bunu bit pazarından alıyoruz böyle. Topluyoruz yarı fiyatına getiriyoruz buraya.
Sadece bir tane şömine koymuşlar oraya 1,5 milyon TL'ymiş.
Eski başkan Çerçi makam odası için her şey eski bit pazarından diyor ama odadaki sadece şöminenin 1,5 milyon lira olduğu açıklanmıştı. Toplamda ne kadar harcandı bilinmiyor.
Dolmabahçe Sarayı.
Hiç kimsenin makamına oturmuyor.
Eyvallah.
Hayatım boyunca.
Eyvallah.
Ama bu kadar güzel makamı otururum arkadaşlar.
Bayıldım ya.
Milyonluk saatleriyle gündemde olan AK Parti Grup Başkan Vekili Yenişehirlioğlu'nun lüks, şatafat ve israf tartışmasıyla gündeme gelen bir makam odasına bayıldım sözleri.
Bayıldım ya.
Efendim şatafata bayılmış beyefendi. Bu öyle yani vurgulamak gerekiyor biraz. Şatafat öyle bir şey yani. Kıyaslamaları da iyi değil. Ama bu arada saat meselesi büyük boşluk yaratmış. Filmde de sanki hünkârım bana saat taktırmıyorlar kolum boş kaldı bakın izi burada filan gibi. Çok bedbahtım der gibi duruyor. Kıymetli izleyicilerimizden bugün çok sinirlisin diyor. Yok hiç öyle değilim. Eğleniyorum. Eğleniyorum da. Şimdi bu seçim analizi filan gibi hikayeler var ya havanda su dövülüyor diyorum. Boşuna demiyorum. Öyle o parti kazançlı çıktı bu parti zararlı çıktı falan. Onun ötesinde çok net bir sonuç var ortada yani. Ve bakıyorum kimsenin de böyle bir şey söylediği yok bir yandan. Öte yandan saat konusunda bir önerim var. Milletçe biz öyle yapıyoruz. Böyle ısırıyoruz. Buyurun saat. Saat yaptık. Tasarruf böyle olur. Öyle olmaz böyle olur. Ha bu arada bir şey daha var. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Merak ettiğim şudur. bu saatleri takmaya çalışanların kaçı saatleri ayarlama enstitüsünü okumuştur? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Ya da izlemiştir. Çünkü Unique'de zannediyorum Serkan Keskin nefis. Tek başına oynuyor. Nefis bir performans. Yarın da St. Pulcherry Lisesi'ndeymiş. Yarın salı günü şey yapıyor. Bir mülakat verecekmiş insanlara. Dolayısıyla onu da hatırlatalım efendim İstanbul'da. Gelelim şimdi Balıkesir'in borcuna. Balıkesir'in borcu bütçesini 3 milyar lira aşmış.
Balıkesir maalesef borçta rekortmen oldu. Maalesef borçta oldu. Hizmette şimdiye kadar olamadı. Şirketlerimiz var mesela. Şirketlerimiz de zarar. Yani
şurada olan hiçbir şey.
Şurada olan bizim baktığınız zaman şirketlerimizin 1,5 milyara yakın zararı var.
Bir borç afişi de AK Parti'den CHP'ye geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne asıldı. Bugüne dek asılan afişlerin en yüklüsü 15 milyar 428 milyon 985 bin lira yazılı borçhanesinde.
Baski yani su ve kanalizasyon işlerimiz 3 milyar 492 milyon 819 bin 924 lira konuşurken bile yapamıyorsun.
Milyon milyar karışıyor.
Evet. Ve iştiraklar dahil toplam belediyemizin devraldığımız borcu 15 milyar 428 milyon 985 bin 173 lira 57 kuruş. Bizim bütçemizin çok üstünde bir borç bu.
20 yıldır AK Parti'nin yönettiği Balıkesir'i 1950 yılında kaybeden CHP 74 yıl sonra yeniden kazandı ama devasa bir borçla. 12 milyar lira bütçesi olan belediyenin borcu 15,5 milyar lira. İşte bu dev borcun tablosunu da devasa bir pankartla yeni yönetim belediye binasına astı. Köyleriyle var olan bu şehirde köy yolları da yapılmadıysa bu paralar kimlere gitti?
Hesapsız, plansız ve korkusuzca harcanmış. Süt hayvanları mezbahaya gitti. Şimdi biz ne yapıyoruz? Süt hayvanlarına sahip çıkacağız. Balıkesirliler şunu görecek, neyi devraldığımı görecek. Başlangıç noktamı görecek.
%50'nin üzerinde oy aldı CHP'nin adayı Ahmet Akın. AK Partili Yücel Yılmaz da yeniden adaydı ama seçilemedi. Koltuğunu Akın'a devretti. Milyarlarca lira borçla ve adrese teslim ihale iddialarıyla.
Son bir yılda yapılan ihalelerin toplamı 10 milyar liranın üstünde. Ve bunun neredeyse %70'i direkt doğrudan temin. Hiç kullanmasın demiyorum ama toplam kullandığını %70'i, %80'ini bunu yaparsa o zaman bu işte bir sıkıntı var demektir.
Yapılan ilk işlerden biri de belediyenin envanterinde olan bütün araçları garaja toplamak oldu. O araçların içerisinde bir şirket müdürünün kullandığı 4x4 bir araç da dikkat çekti.
Sayıştay buradaki bütün usulsüzlükleri tek tek maddelemiş. Hı hı. Hatta biliyorsunuz bununla ilgili bir soruşturma açıldı ama soruşturma daha sonra kapattırıldı. İşte onun için bu soruşturmaların, bu olayların, bu plansızlıkların, bu hesapsızlıkların hesabını sormak da bizim görevimiz.
Kontrolsüz ve bütçe yaşan harcamalar Sayıştay'ında dikkatini çekmişti geçmiş yıllarda, üstüne gidilmedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tespit edilen usulsüzlüklerin yargıya taşınacağının altını çizdi. Borçları bahane etmeyeceğiz, hizmet edeceğiz dedi.
Asla enkaz edebiyatı yapmam. Borç Türkiye'nin rekoru diye hizmette geri kalmayacağız. İstiklal madalyası sahibi bir dedenin torunu olarak asla ve asla pes etmeden Balıkesir'imizi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız.
Evet, anladığım benim işin özeti Balıkesir'de tirol yerine sığır besleme kararı almışlar. Darısı Türkiye'nin ve hükümetin başına. Şimdi gelelim çalışanlara. Çalışanlar ara zamda ısrarcı.
Ekonominin kötü yönetimi vardı maalesef. Şimdi bedelini kim ödüyor? Emekli ödüyor, işçi ödüyor, çiftçi ödüyor, işsiz ödüyor, asgari ücretli ödüyor.
Ocak ayında zammımızı alıyoruz. Temmuz ayına gelmeden zamlarımızın %5'i, %10'u elimizden alınıyor. Böyle bir vergi adaleti olamaz.
Emekliler konusu düzeltilmesine acil ihtiyaç var. 8077 liralık seyyanen iyileştirmenin yüzdelik zamla beraber artan kısmından da mahrum oldular.
İşçi memur temsilcisi sendikalar bu kez zam pazarlık masasında değil. Çalışma Bakanı'nın yönetiminde 5 yıl aradan sonra ilk kez toplanan çalışma meclisinde bir araya geldi. Asgari ücret, emekli maaşları, vergi düzenlemesi, eleştiriler taleplerle birleşti. Emekliye, asgari ücretliye ara zam yok diyen Çalışma Bakanı yine denge dedi.
Hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz için dengesizliğe yol açmayacak şekilde en iyisini ve en güzelini yapmak için büyük gayret sarf ediyoruz.
Kamuda 20 yıl çalışan işçiler asgari ücretin bir tık üstünde ücret alacak noktasına geldik. Özel sektörü rehber oluyordu. Ama biz geçen sene bu aylarda bir sözleşme yaptık. Alım gücü 13 ay geçti, yerli bir oldu.
Hazine ve Maliye Bakanımızın öncülüğünde ekonomik ve mali disiplin politikası etkili bir şekilde uygulanıyor.
Maliye Bakanlığı'nın iki dudağı arasında yürüyecekse, keyfine göre hareket edilecekse o zaman toplu sözleşmenin anlamı var. Bunlar son derece defol işler.
Ocak ayında 17 bin lira olan asgari ücret 2024 Aralık ayına kadar aynı kalacak. SSK emeklileriyle memur ve memur emeklileri ise Temmuz'da sadece 6 aylık enflasyon farkını alacak.
Avrupa Birliği ülkelerinin ortalaması asgari ücrette çalışanların sayısı %10'u geçmiyor. Almanya'da size sosyal destek sağlıyorlar. Ama bizim ülkemizde asgari ücrette çalışanların olan %40 bir geçim ücreti oldu. Gayri safi milli hasıladan aldığımız pay Alman işçisinden 1/3 daha az.
Başkanım toparlamanızı rica ediyorum.
Evet, toparlamaya çalışacağım.
5 yıllardan sonra ilk kez toplanan çalışma meclisinde konfederasyon başkanları taleplerini sıralarken bakanın müdahalesi de kayıtlara geçti.
İşçi emeklilerle ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyacımız var.
Başkanım daha 2 günümüz
var. Evet, bitirmek üzereyim. Vergi reformuna ihtiyacımız var.
İmkanların el verdiği azami ölçüde en iyisini ve en güzelini yapmak için büyük gayret sarf ediyoruz.
Çalışma Bakanı asgari ücret, emekli maaşlarına ne de vergi düzenlemesine dair beklenen bir cümle kurmadı. İşçiler taleplerini bir kez de 1 Mayıs'ta meydanlarda dile getirecekler. Ama 1 Mayıs'ta Taksim'e yine izin verilmeyeceğini İçişleri Bakanı açıkladı.
Taksim Meydanı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir.
Bir elinde karanfil, bir elinde bu mahkeme kararıyla Taksim'e yürümeye çağırıyoruz.
DİSK, Anayasa Mahkemesi'nin Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılması anayasaya aykırı kararını hatırlatıyor iktidara. CHP lideri Özgür Özel de yasak kararından geri adım atılması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan öyle tatlı ki. Görüyorsunuz kadife sesli Ankara onu o nedense öyle bir sunum yapsın istiyor insan hep. Yani bu tür tartışmalar falan değil de sanki hiç dinlemiyormuş gibi orada insanlar, sendika temsilcileri bir şeyler söylüyor. Yaşayamıyoruz diyorlar. Hiç reform yapmıyorsunuz, vergi reformu ya da bunun gibi bir yığın yapılması gereken şey var. Demokrasi falan hikaye. Hiç umurlarında değil. Asıl çarelerin peşinde değiller. Tasarrufun gerçeği yapılmıyor falan. Ama Vedat Işıkhan efendim Ankara sahnelerinin kadife sesli herkesten iyi sunuculuk yapabilir ama bakanlıktan emin değilim. Bir de asgari ücret tespit komisyonunu belirliyormuş asgari ücreti. Allah Allah. Öyle mi oluyor? Kaç senedir öyle olmuyor? Kaç senedir öyle olmuyor? Kim karar veriyor? Erdoğan karar veriyor. Ya her toplantı sonuçsuz kalıyor. Sonra böyle işte. Siz de yiyip içelim, biz de gülüp geçelim. Bu hep böyle hükümet etmek ne güzel abi. Herkes yapar. Ne güzel. Şimdi gelelim başka itiraflara, başka ne dediklerini de bilmiyorlar. Milli Eğitim Bakanı dedi ki, ne dediğini göreceksiniz şimdi ama şu anlama geldi. Mülakatlarda torpil yapıldı itirafı.
Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın tamamı şunu biliyorlar. Siz kamuda bir işe girecekseniz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden referansla girmeniz gerekiyor. Öğretmenler de buna itiraz ediyorlar.
Adaletinize güvenmiyorum diyen kişiye cevabımı da ben veriyorum. Siyasi referanslar, başka referanslarla benim notumu değiştirdiler. Bunun da önüne geçiyoruz.
Dereceye giren öğretmen adaylarının mülakatta nasıl elendiğinin, kayırmacılığın ve torpilin olduğunun açık ve net bir itirafıdır.
Mülakattan geri adım atmayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni mülakat sistemini anlattı. Muhalefete ve Eğitim İş Sendikası'na göre kurduğu cümleler bugüne kadar yapılan mülakatlardaki torpilin de itirafı.
Bizden torpil isteyecek kişi ya da size gelecek torpil gelecek kişi kendisini mülakata alacak kişilerle ilgili bir bilgi sahibi değil. Biz jüri üyesi olarak adayla ilgili bilgi sahibi değiliz. Bunu da temin ettik.
Bazıları araya girmiş olabiliri itiraf etti. O nedenle Cumhuriyet Savcılarına görev düşüyor. Çünkü bakan düzeyinde yapılan bir itiraf bir önce işten başlatmalı bence.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yıl önce seçim vaadiydi mülakatsız. KPSS başarısına göre kamuda atama ama sözde kaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e göre mülakatsız öğretmen ataması yapılamaz. Hatta mülakat sadece öğretmen atamasında yapılmalı.
Eğer toplumda bir meslekte mülakatla personel alınacaksa sadece ve sadece öğretmenin olması gerektiğine inanıyorum.
Ülkenin eğitim fakültelerinde yetişmiş öğretmenler. Orada derslere girmişler, pedagojik formasyonlarını almışlar, alan eğitimlerini almışlar.
20 milyon çocuk bize emanet. En iyi öğretmenleri seçmek benim görevim.
Amaç en iyi öğretmeni sunmak falan değil. Bizzat kendisi müsteşarken ve sonrasında bakanken de yaptıkları gibi partizanca kadrolaşmaya, tarikatları ve cemaatleri okullara sokmaya nasıl devam edebilirim?
Milli Eğitim Bakanı mülakatı en iyi öğretmeni seçmek için diye savunurken kurduğu cümleler mevcutta görev yapan öğretmenlere yönelikti.
Beni eleştiren insanlardan şunu rica ediyorum. O zaman çocuğunuzu okula yazdırırken gidip öğretmen seçmeyin lütfen. Atanan bütün öğretmenlere gidin çocuklarınızı yazdırın. Bana öğretmenlerimizden şikayet etmeyeceksiniz o zaman.
Öğretmenlerin mesleki anlamında en çok yanında olması gereken Milli Eğitim Bakanı öğretmenlere adeta hakaret ediyor. Cumhuriyet tarihinde öğretmenler hiç bu kadar mesleki olarak ve ekonomik olarak tüketilmemiştir.
Sayın Bakan'ın öğretmenlik mesleğiyle bir problemi var. Milli Eğitim'in önündeki en büyük engel kendisi. Kendisini bir kez daha istifaya davet ediyorum.
Muhalefet Bakan Tekin'i istifaya davet ederken mülakat tartışmalarının gölgesinde yüz binlerce öğretmen de hala atanmayı bekliyor.
Şimdi ben de biliyorsunuz bir müfredattan bahsettiler. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli diye bir parti sloganıyla. Olmaz bir kere de milli eğitim böyle. Her neyse şimdi içindeki eleştiriler zaten tartışılıyor. Fakat cümle içinde kullandıkları ve besbelli bilmeden kullandıkları sözler var. Buna istinaden ben doğrusunu kullanıyorum. Ben de cümle içinde kullanıyorum. Bu anlattıkları ve yaptıkları Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve AK Parti hükümetinin gram holistik değil, hiç holistik değil ve aksiyolojik olgunluktan da çok uzak. Bir baksınlar, herkes baksın. Aksiyolojik olgunluktan uzak, hiç de holistik değil. Şimdi gelelim atama eziyetine.
Ben ilk çocuğuma koştum. Annemin yanına koştum. Yağmuru da yedik, doluyu da yedik.
Şu koşarak kaçan 5 yaşındaki kızım, 70 yaşındaki annem. 3 nesil orada helak olduk. Sahi gördünüz mü?
Oradaki öğretmenlere destek olmak için 5 yaşındaki torunumla beraber göl gibi ıslandığımız halde, dolu yağdığı halde oradan kopmadık.
Atanmayan öğretmen Canan Çakır, 5 yaşındaki kızı, 70 yaşındaki annesi. 3 nesil dolu altında Ankara'da eylemdeydi. Geceyi ise hastanede geçirdiler. Çünkü küçük kız hastalandı.
Benim kızımın 5. mitingi bu. Kızım şu anda hasta olandı. Gece 4'te acildeydik, serum yedi. Çok ıslandık, evet. Yani ama taş da yağsa biz orada yine o mücadeleyi sürdürmeye devam edecektik zaten.
Canan Çakır fizik öğretmeni son 5 eyleme kızıyla gitti. Pazar günü Ankara Ulus'taki eylemde ise 3 nesil bir aradaydılar. Annesi Nevcihan Çakır da oradaydı.
Sadece kızımın ve arkadaşlarının mutlu olmasını, atanmasını istiyoruz. Eğitim varsa bir devlette devlet ilerler.
Biz bize verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz.
Ama sesimizi pek duyar olmuyor.
Seda Nur Karagöz ise tarih öğretmeni 4 yıldır atama bekliyor. Onu da annesi Meryem Karagöz eylemlerde yalnız bırakmıyor.
Oy zamanı oy istiyük istiyük değil. Bize gelince kimsenimiz durmuyor.
Şu Ramazan ayı bu yıllar bizi döktüler ya. Artık ne diyeyim yani bu devlete.
Sizi bu meydanda benim ikinci görüş.
Evet, bu kadar gençler duysunlar. Bir miktar atayacağız demişler. Ne demek bu ya?
Öğretmen atamaları fazla uzamayacak. Yakında bir miktar atama yapacağız.
Milli Eğitim Bakanı 68 bin öğretmen açığı var dedi ama o açığın ne kadarı kapatılacak hala belli değil. Samsun'dan Ankara'ya giden, atanmayan kızıyla önceki eylemlere de katılan Meryem Karagöz bir kez daha yetkililere seslendi.
Kızımın hakkını savunmak için oraya eyleme gittim. Ben bize göre rahmet yağdı. Ben kızımın yoklukları okuttum. Üniversitede dışarıda okudu. Bir emekli maaşı okuttum ben kızımı. Siz okudunuz, siz sınava girdiniz. Buraya kadar geldiniz. Kulaklarına tıkanmasınlar bir zahmet yani.
Efendim bir miktar atama yapacağız ne demek? Göz kararı. Artık insanlar yemeğe tuzu öyle koymuyor, ölçüyle koyuyor. Bu nasıl bir ifade? Beril Ötkan da bu arada kanka olmuş. İnsanlar tabii sürekli hak arayışında. Atanmayan öğretmenler, ücretli öğretmenler, yaşayamıyorlar. Mesajlar, efendim intibak yasası isteyenler, emeklilerimiz bu arada ara zam da istiyorlar. Sadece kur farkı değil, ara zam da istiyorlar. Aynı zamanda onlara söz verilen seyyanen zammı da istiyorlar. Hem memurlar hem diğer emeklilerimiz. Aynı zamanda staj, çıraklık, sigorta başlangıcı olsun diyenler. Efendim promosyon yasası geçsin, güvence olsun diyenler. Askerlik borçlanması hakkına sahip olmak isteyen asker ve polislerimiz. 3600 ek gösterge bekleyen memurlar. 7200 bekleyen esnaf. Hiç duruyorlar orada onlar. Bütün bu talepler yani. Evet şimdi gelelim çiftçilerimizin taleplerine ama taleplerini dile getiriyorlar ama karşılarındaki Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı çiftçiye oy fırçası atıyor.
Var mı bir eksiğimiz? Çiftçiye destek noktasında bir eksiğimiz var mı? Yok. Biz bütün destekleri vermişiz. Notumuzun kaç olması lazım? 100 üzerinden 100. Kapacağız. Kaç verdin 100 üzerinden bize notun? Valla çok ayıp ettiniz yani. Kapacağız %53 oy verdin.
AK Partili Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yerel seçimde Kapçağız Mahallesi'nde aldığı %53 oy oranını beğenmedi. Oy oranının düşük olmasından mahalledeki çiftçileri sorumlu tuttu.
Kardeşim biz %50'lik öğrenci değiliz dedik. Size söyledik. Öyle değil mi? Orucu bizde tutup iftarı başkasıyla açarsanız bu olmaz yani.
31 Mart yerel seçimlerinde Gaziantep Şahinbey Belediyesi'ni %55 oyla yeniden AK Partili Başkan Mehmet Tahmazoğlu kazandı. Ancak 2019 seçimlerine göre oy oranı düştü. Kapçağız Mahallesi'nde aldığı oy oranı ise %53.
Ama burada Ak Yazı var. %70'in üzerinde oy vermiş. Ak Yazı'ya teşekkür ediyoruz. Kerer %70'in üzerinde oy vermiş. Kerer'e de teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkür Türk Özü'ne %80 üzerinde oy vermiş.
Önce yüksek oy aldığı mahalleleri saydı tek tek. Sonra da %53 oy aldığı Kapçağız Mahallesi sakinlerine sitem etti.
Dedim ki ben çiftçimin ihtiyacı olan Fırat'ın suyunu Gaziantep'e getirmek istiyorum. Bunu kimle getireceğiz? Hükümetle getireceğiz. Elimizi güçlendirin ki biz de gidelim. Şahin Bey'in çiftçisi arkamızda durdu. Bize bu kadar destek verdi. Biz de bunu istiyoruz. Biz de katkı sağlayalım. Ama şu an bizim elimizi zayıflattınız.
AK Partili Başkan o yoksa hizmet yok demedi ama elimi zayıflattınız cümlesi hizmetler aksarsa sorumlusu ben değilim mesajı gibiydi.
Siz oy verseniz de vermeseniz de biz hizmeti yapacağız. Ama bir hak var. Şimdi siz tarlada işçiyi çalıştırıyorsunuz değil mi? Ona yemiyor diyeceksin ama yemiyor ona değil de çalışmayan birine diyorsunuz. Bu adalet olur mu? Orucu bizde tutup iftarı başkasıyla açarsanız bu olmaz yani.
Evet şimdi orucu bizle tutup iftarı başkasıyla açarsanız. Şimdi bu olmamış ama. Orucu onların yerine siz mi tuttunuz? Orucu insan kendi tutuyor. Hem size mi tutuyorlar yani? Orucu bizle tuttunuz, iftarı başkasıyla öyle mi? Olmamış bu söz, olmamış. Öte yandan bırakın bu lafları. Bir defa seçmenden hesap sorulmaz, sorulamaz. Seçmenin talepleri var. Çok ayıp. Efendim burası biliyorsunuz Şahin Bey'in bir mahallesi Kapçağız. Şimdi bakın siz Kapçağızlı'ya da %53'te oy vermişler. Bir de azar iş çekecekler öyle mi? Memnun edememişler, beğendirememişler yani. Peki iyi de siz tarım için, çiftçiler için, hayvancılar için ne yaptınız? Ne yaptınız? Ya bir kere bunları bırakın bu sözleri. Bir çiğ süte doğru dürüst fiyat verin. Efendim akaryakıtı bir sabitleyin çiftçinin, yetiştiricinin önünü görebilmesi için. Sonra bakın buğday fiyatları geliyor, açıklanması lazım. Buğdaya 15 liranın altında fiyat vermeyin. Vermeyin, şunları bir dinleyin ya. Dinleyin şunları. Yani bu destek meslek bütün bu sistemi biraz sadeleştirin. Biraz çalışın insanları azarlayacağınıza. Seçmen azarlanmaz. Çok ayıp. Efendim şimdi vicdan sızlatan, bir dakika, Önce başka bir haberimiz var. Biliyorsunuz 5 yaşında Eda Nur'u, yavrumuzu kaybettik. Bir ihmalle çukura düştü İstanbul'da Küçükçekmece'de. Böyle bir yığın insan çalışıyor. Bir yığın kamu görevlisi var bu ülkede. Hiçbir tedbir almıyorlar, bakmıyorlar. Ya insanlar yaşıyor, çocuklar yaşıyor bu ülkede, bu şehirde. Efendim, ihmal kurbanı Eda Nur toprağa verildi.
Allah rızası için Reza Lillah El-Fatiha.
Yani çok bir yakın mesafe. Yani çocuklar oynayabilir, oraya gidebilir. Yani orası zaten pitlik alanı.
Sahil parkında kazılıp açık bırakılan, içi suyla dolan çukura düşerek can verdi 5 yaşındaki Eda Nur Gezer. İhmale yönelik soruşturma sürerken küçük kız gözyaşlarıyla son yolculuğunu uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan o kazıda tedbir alınmamasına tepki gösterdi.
İstanbul'un göbeğindeki bir parkta çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız göz göre göre hayatını kaybetti.
İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe sahilindeki yeşil alanda kazı çalışması yapıyordu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Su sızıntısı tespit edilmişti. Cuma günü kazı başladıktan birkaç saat sonra Eda Nur Gezer de ailesiyle birlikte pikniğe gitti o alana. Bir süre sonra kayboldu. Çevresinde önlem alınmayan, kazıldıktan sonra içi suyla dolan çukura düşmüştü. Hayatını kaybetti.
Sonra ne kapatmışlar? Suları boşaltmışlar. Öyle bir dava olamaz. Ben atladım, ben kurtardım. Ben kendim aldım onu. Çocuğu aldım, ben dışarıya attım kendimi. Kucağıma aldığımda zaten gitmişti.
Benim çocuğum olmasa başkasının çocuğu olacaktı. Kurban oldum. Yalandan doldurmuşlar burayı da, akıtmışlar suyu yalandan.
Faciadan sonra alanın etrafı çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlularla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Bilirkişi gün boyu olay yerindeydi. İnceleme sonucu çukurun 1 metre 35 santimetre derinlikte olduğu tespit edildi. Piknik alanıyla kazılan çukur arasındaki mesafe ölçüldü. 5 yaşındaki Eda Nur Gezer ise Esenyurt'ta Kıraç Cemevi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cezaevinden izini çıkan babası jandarma eşliğinde katıldı törene. Eda Nur'un annesi ise sorumluların cezalandırılmasını istedi.
Benim çocuğum olmasa başka bir çocuk da olabilirdi. Başka bir annenin ciğeri de yanabilirdi.
Eda! Eda sen daha küçücüktün anne!
Şimdi bir haber önce söylediğim habere geliyoruz. Adıyaman'a gidiyoruz. Orada da vicdansızlatan bir durum var. Oradaki tahliye.
Benim kardeşlerimin umutları, hayalleri, her şeyini kaybetti. Benim annem ve ben enkazdan çıktık ve annemin çektiği acının hesabını vermelerini istiyorum.
İlk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum.
Adalet, adalet, adalet. Gelip buradan helallik isteyip gitmekle olmuyor.
Adalet diyerek gözyaşı döktüğü yer Adıyaman Adalet Sarayı'nın kapısı. Mücadelesi ise iki kardeşiyle birlikte aynı binanın enkazında hayatını kaybeden 70 kişi için. Çünkü binanın müteahhidi aynı zamanda Kızılay'ın eski Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunduğu halde 8 ayda tahliye edildi. Davada tek tutuklu kalmadı.
Kusurlu oldukları halde dışarıdalar. Yeter artık. İnsanlar bununla alay eder gibi hiçbir şey yapmıyor. Eğer bu ülkede adalet yoksa lütfen bırakın insan hakları mahkemeleri baksın.
Adıyaman merkezde 2 bloklu Süheyda Kent sitesi 6 Şubat depreminde 15 saniye içinde yerle bir oldu. 70 kişi hayatını kaybetti. Kardeşleriyle birlikte enkaz altında kalan Hatice Özçiriş ve annesi Kahramanmaraş'tan iş makinesi bulup getiren diğer kardeşlerinin çabasıyla 2 gün sonra çıkarıldı enkazdan. Kardeşleri ise can verdi.
Kardeşimle koridorda birbirimize baktık. Mustafa gel buraya dememe rağmen gelemedi benim kardeşim. Ben onun vicdan azabıyla 14 aydır yaşıyorum. Acaba elini tutabilseydim, kurtarabilir miydim diye.
İmar durumu ayrık nizam 9 kat şeklindedir. Dosyada mevcut binaya ait yapı ruhsatıyla yapı kullanım izin belgesinde 10 kattan oluştuğu belirtilmiştir. Mimariyle uyumlu ancak statik projelerle uyumsuzdur.
kurumlar, imar barışı, belediyeler hepsinin yargılanmasını istiyorum. Kaçak kat kalkmışlar, demirlerde hata var ama hiçbir şey yapılmıyor çünkü AK Partili oldukları için serbest geziyorlar.
Projeyle uyumsuz kaçak kat çıkılan binanın müteahhidi eski Adıyaman Kızılay Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut. Onunla birlikte 6 kişi daha asli kusurlu bulundu ama dosyada tutuklu sanık kalmadı. Hatice Özçiriş sesini duyurabilmek için İSİAS davasına desteğe gitti. Adliyeden adalet diye haykırdı.
Benim kardeşlerim acı içinde öldüler. Belki de kurtarılabilirdi ama kimse gelmedi. Gelmediler. Ondan sonra da çıkıp helallik istiyor. Gitti. Mezarlıkta ölen insanlardan helallik iste. Annem her gün mezar taşına gidip sarılıyor. Bunun hesabını kim verecek?
Kim verecek? Hükümet verecek bunun hesabını. Ama burada hem Eda Nur'un, küçücük yavrunun, o ihmal edilen çukurda hayatını kaybeden Küçükçekmece Cumhuriyet Halk Partili bir belediye, hem burada hükümetin sorumluluğu, bütün hepsi için adaletin peşinde olacağız. Efendim, uygun kira, uygun fiyatlı kira yasası çıktı ama Hollanda'da.
Uygun fiyatlı kira yasası Hollanda parlamentosundan geçti. Özel sektöre getirilen yasa da asgari ücretin 1/3'ini geçemez yasası. 1235 euro bir üst sınır olarak kabul edilmiş oldu.
Hollanda hükümeti kiracıları korumak amacıyla serbest piyasadaki konutlara kira sınırlaması getirdi. Yeni kiralanan evlerin kirası 1235 euroyu geçemeyecek. Orada asgari ücretse 2000 euro civarında. Yani en yüksek kira asgari ücretin 1/3'üne denk geliyor. Kiraların maaşları geçtiği, ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarının zirve yaptığı Türkiye'de aynı sistem uygulansaydı en yüksek kira 11.332 lira olacaktı.
İstanbul'da 10.000 liraya 1+1 daire bulmak bile çok zor. Avrupa ülkelerinin uyguladığı o üst sınır bizim için artık kaçmış bir tren anlamına geliyor.
Bizim memleketimizde şu anda ne kiracıyı koruyabiliyor hükümet, ne kiralayanı koruyabiliyor. İki tarafta mağdur.
Hollanda'da tüm kirada olan konutların %32'si sosyal konut. 6 aydan daha fazla uzun süre boş tutulan evlere devletin el koyma hakkı getirildi. Boş tutulan evler için 2 kat vergi sistemi getirildi.
Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi fahiş kiraların önüne geçmek için Hollanda'da boş konutlara yönelik tedbirler alındı. Üstelik her 3 konuttan biri devletin. Türkiye'de ise sosyal konut sayısı az. Yüksekten kiraya vermek için boş tutanlara ise hiçbir işlem yapılmıyor. Hollanda buna rağmen kişilerin ve şirketlerin elindeki kiralar için üst sınır getirdi.
Peki Hollanda'daki kira yasası bizde de uygulan olsa ne olurdu? Asgari ücretten yola çıkarsak kiraların 11.332 lirayı geçmemesi gerekirdi. Biz Bakırköy'deyiz. Bu fiyata ev yok denecek kadar az. Hem de 30-40 yıllık binalarda bile. Kiralık ev için aramıştım Bakırköy'deki.
Orası 17 bin TL'dir. Aşağı yukarı bir 35-40 yıllık var.
40 yıllık bina, giriş kat 17 bin lira, doğru mu?
Evet, evet.
17 bin demek asgari ücret demek. 17 bin alan bir adam nasıl kira ödeyecek? Bunun elektriği var, suyu var.
Asgari ücretli misin?
Evet abi, kontratım bitiyor zaten.
Siz burayı kiralayabilir misiniz?
Kiralayamam abi, hayatta kiralayamam. Kirasam aç kalırım. Devletin bir el atması lazım bu işlere.
Coşkun Bilgin gibi birçok dar gelirli kiracı ne yapacağını düşünüyor kara kara.
50 küsur yaşındayım. Hiçbir zaman kira bedeli asgari ücreti geçmemişti. Şimdi 2 katı yani, böyle bir şey olabilir mi?
Yeni yapılmış evlerle eski evlerin iç içe olduğu Sahra-i Cedid'deyiz. Burada ortalama 0 konutların kiraları 40 bin liradan, 30-40 yıllık evlerin kiraları ise 30 bin liradan başlıyor.
Hollanda'dakine benzer uygun fiyatlı kira yasası bekliyor kiracılar.
Vize meselesi.
Şu anda Mayıs ayına kadar başvuru yok. Hani başvuramıyorsunuz vize randevusu alabilmek için. Ancak Mayıs'ın sonunda vize randevusu alabiliyorsunuz.
Vize almak isteyenler randevu alamadı. İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına randevuları kapattığı iddiaları ortaya atıldı. Diplomatik kaynaklardan açıklama geldi. Randevuların kapatılmadığı, yoğunluktan sarktığı belirtildi.
Birebir kapatılmamış olabilir, zorlaştırılmış olabilir. Bunun da işte Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı, işte Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinden dolayı hani ülkemize bir zorluk çıkartılmaya çalıştığından dolayı yapıldığını düşünüyorum.
Oysa Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier daha geçen hafta Türkiye'yi ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. O görüşmenin konu başlıklarından biri de vize serbestisiydi.
Gümrük Birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere atılması gereken adımları ele aldık.
Randevu süreci nedeniyle konserini kaçıran dünyaca ünlü ney sanatçısı Burcu Karadağ da Almanya Cumhurbaşkanı'na vize sorununu anlatarak yardım istemiş. Steinmeier yanındakilere bu sorunu çözün talimatı vermişti. O talimattan ve Erdoğan'ın vize serbestisini görüştük sözlerinden birkaç gün sonra Mayıs ayına randevu almak isteyenler vize randevusu bulamadı.
Almanya ve İtalya vizesi için Türkiye'de yetkilendirilmiş tek resmi kurum burası ve bu ülkeler için de Mayıs ayında randevuların kapatıldığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak içeride yetkililerden aldığımız bilgilere göre randevular kapatılmış değil. Ancak randevulara fazla yoğunluk var ve bu yoğunluk nedeniyle de Türk vatandaşları randevu bulamıyorlar. Randevu alabilmek aylar sürüyor.
Bekledim bayağı, evet. Ne kadar maalesef üç ay kadar falan bekledim herhalde.
Üniversite öğrencisi Lara Çetin bugün Schengen vizesini aldı. Almanya'ya kuzenine ziyarete gidecek, ancak vize almak kadar vize randevusunu bulabilmek kolay olmadı. Onun için süreç aslında Kasım'da başladı. Vizesini bugün alabildi.
Kasım'da alacaktım normalde randevuyu ama kapalıydı. Yani Mart'a kadar kapalıydı. Ben normalde Şubat'ta gidecektim. Almanya sık sık randevuları açıp kapatıyor. Üçüncü sınıf dünya ülkesi olma hissini yaşıyorsunuz orada.
Bekleme süreleri dış temsilciliğe ve vize türüne bağlı olarak farklılık göstermekte ve birkaç haftaya kadar, hatta bazı vize türlerinde birkaç aya kadar sürebilmektedir.
Şimdi bir ara, bir dakika bölümünde buradayız. Geçmiş Dünya Veterinerler Gününüz kutlu olsun. Bizden sonra Kızıl Goncalar var yeni bölümüyle. İyi akşamlar, yarın görüşmek üzere.
Havasına, suyuna,